Ayrım 31. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Schirer. Sayfa 1247. Heydrich'in ölümü ve Lidice'nin sonu. Yeni düzeni uygulayan gangsterlere, istila ettikleri ülkelerde işledikleri cinayetlerin cezasını daha savaş bitmeden çektiren bir tek olay vardır. Gizli polis ve SD şefi, Gestapo şef yardımcısı Reinhard Heydrich, istila edilen ülkelerde Kasap Heydrich adıyla anılan uzun burunlu, soğuk bakışlı ve hain yaratılışlı 38 yaşındaki bu son çözüm dahisi hak ettiği sona savaş içinde kavuştu. Bu adamın daha fazla yükselmek ve şefini de atlatmak için durmadan entrikalar çevirdiğini sezen Himmler, kendisini öteki görevlerine ek olarak Bohemia ve Moravya Protektör Vekilliğine tayin etti. Hitler, ihtiyar protektör Neurath'a 1941 Eylül'ünde bilinmeyen bir süre için hastalık izni vermişti. Heydrich, ona vekalet etmek üzere Prag'a gidince Bohemia krallarının Hraşin şatosundaki eski tahtlarına yerleşti ama tahtta fazla kalamadı. Heydrich 29 Mayıs 1942 günü sabahı yazlık villasından Prag'daki şatosuna spor Mercedes arabasıyla giderken otomobilin önünde İngiliz yapısı bir bomba patladı. Otomobil parçalandı. Heydrich'in bel kemiği kırıldı. Bombayı İngiltere'de kurulan Hür Çekoslovak ordusundan Jan Kubis ile Josef Gabayk adında iki kişi atmıştı. İki Çek bir İngiliz uçağından paraşütle gizlice atlamışlardı. Üzerlerinde böyle bir görevi başarmak için gereken bütün teçhizat vardı. Bombayı attıktan sonra çıkan dumanlardan yararlanarak kaçtılar. Prag'daki Karl Borromaeus Kilisesi papazları onları sakladı. Heydrich 4 Haziran'da aldığı yaralardan ötürü öteki dünyayı boyladı. Bunun üzerine Almanlar eski Töton ayinlerindekine benzeyen hayvanca bir kıyıma girişerek kahramanlarının öcünü aldılar. Bir Gestapo raporuna göre 201'i kadın olmak üzere 1331 Çek hemen idam edildi. Karl Borromaeus Kilisesi'ne sığınan asıl katiller ile Çek direnme hareketinin 120 üyesi SS'ler tarafından kuşatıldı ve son adamına kadar öldürüldü. O sırada orada bulunmuş olan Schellenberg'e göre Gestapo asıl katillerin kilisede öldürülenler arasında bulunduğunu hiçbir zaman öğrenemedi. Schellenberg, The Labyrinth, sayfa 292. Efendi ırka karşı kafa tutmanın cezasını en çok çekenler yine Yahudiler oldu. 3000 Yahudi Theresienstadt imtiyazlı getosundan alındı ve imha edilmek üzere doğuya gönderildi. Bombanın atıldığı gün Goebbels Berlin'de son kalan 500 Yahudi'yi de yakalattı ve Heydrich'in öldüğü gün bunlardan 152'sini rehine olarak idam ettirdi. Ama Heydrich'in ölümü yüzünden Kladno adında bir madenci kasabasının yakınlarındaki küçük Lidice köyünün başına gelen felaketi uygar dünya uzun bir süre unutmayacaktır. Küçük, kendi halinde bir köye bu kadar büyük bir yabanlığın uygulanabilmesi için istila edilen ülkelerde yaşayan uluslara Alman şeflerinin hayatlarıyla oynamaları halinde başlarına neler geleceğini göstermekten başka bir neden yoktu ortada. 9 Haziran 1942 günü sabahı Yüzbaşı Max Rostock adındaki birinin komutasında 10 kamyon dolusu Alman gizli emniyet polisi Lidice'ye geldi. Köyü kuşattı. Kimsenin köyden çıkmasına izin verilmedi. Ancak köyde oturan ve o sırada dışarıda bulunanlar köye girebileceklerdi. Paniğe kapılan 12 yaşında bir çocuk kordonun dışına kaçmak istedi. Hemen vurulup öldürüldü. Başka bir köylü kadın tarlasına koşmak istedi. O da arkasından silah atılarak öldürüldü. Bütün köy erkekleri Horak adlı köy muhtarının ambarlarına, samanlıklarına, ahırlarına ve mahzenlerine kapatıldılar. Ertesi gün şafaktan akşamın saat 4'üne kadar mahzenden ya da ambarlardan onar kişi alınarak samanlığın arkasındaki bahçede gizli emniyet polis müfrezeleri tarafından kurşuna dizildiler. 172 erkek ve 17 yaşının üstünde delikanlılar öldürüldü. Kıyım sırasında Kladno madenlerinde çalışan 19 erkek de daha sonradan yakalanarak Prag'da idam olundu. Lidice'de yakalanan 7 kadın Prag'a getirilerek kurşuna dizildi. Köyün 195 kadını Ravensbrück toplama kampına gönderildi. İçlerinden 7'si orada gaz odasına konuldu. 3'ü kayboldu ve 42'si de kötü işlemden öldü. Çocuk doğurmak üzere olan 4 Lidice kadını da önce Prag'da hastaneye götürüldü. Orada çocukları doğurtuldu. Sonra çocuklar aynı yerde öldürüldü ve kadınlar da Ravensbrück'e gönderildi. Şimdi artık ortada babaları öldürülmüş, anaları da hapse gönderilmiş bir sürü çocuk kalmıştı. Doğrusu şurasını itiraf edelim ki Almanlar bu çocuklardan erkek olanları bile öldürmediler. Çocuklar Gneisenau'daki toplama kampına gönderildi. 90 çocuğun içinde 1 yaşından ufak olan 7'sini Himmler'in ırk uzmanları tarafından yapılan muayeneden sonra Naziler aldı. Alman adıyla Alman olarak yetiştirilmek üzere Almanya'ya gönderildi. Ötekilere de sonradan buna benzer işlemler yapıldı. Nürnberg mahkemesine Lidice için resmi bir rapor sunan Çekoslovak hükümeti raporunun sonunda bundan sonra çocukların izleri kayboldu diyor. Neyse ki hiç olmazsa birkaçının izi sonradan bulundu. 1945 sonbaharında müttefiklerin kontrolünde bulunan Alman gazetelerinde sağ kalan Lidice kadınlarından birinin çağrısını okumuştum. Çocuklarının bulunması ve kendisine gönderilmesi için Alman halkına yalvarıyordu. UNRWA 2 Nisan 1947'de çocuklardan 17'sinin Bavira'da bulunduğunu ve Çekoslovakya'da annelerinin yanlarına gönderildiklerini bildirmiştir. Lidice'de dünya yüzünden silindi. Erkekler toptan öldürüldükten ve kadınlarla çocuklar da sürüldükten sonra emniyet polisi köyü ateşe verdi. Kalan binaları dinamitledi ve köyü dümdüz etti. Lidice bu çeşit Nazi barbarlığının en çok bilinen bir örneğidir. Ama Alman işgali altında yabancı saldırıya uğrayan tek köy değildir. Çekoslovakya'da bir de Lezaki köyü, Polonya, Rusya, Yunanistan ve Yugoslavya'da da daha bir sürü köyler vardır. Yeni düzenin pek canice davranmadığı batıda bile Almanlar Lidice örneğini tekrarlamışlardır. Ama çoğunda Norveç'teki Televak'ta yaptıkları gibi kadınları, erkekleri ve çocukları ayrı ayrı toplama kamplarına gönderdikten sonra bütün binaları dümdüz etmekte yetinmişlerdi. 10 Haziran 1944'te Lidice kıyımı üzerinden 2 yıl geçtikten sonra Fransa'da Limoges yakınlarında Oradour-sur-Glane adındaki köyde de yine korkunç bir olay geçti. Rusya'da yaptığı terörle, dövüşmesiyle değil, Ünsalan Das Reich adındaki SS tümeninin bir birliği Fransız kasabasını sardı ve halka kasaba meydanında toplanmalarını emretti. Komutanın söylediğine göre köyde patlayıcı madde bulunduğu ihbar edilmişti. Arama yapılacak, kimlik kartları kontrol edilecekti. Meydana 620 kişi toplandı. Erkekler ambarlara, kadınlar kiliseye kapatıldılar. Bütün köy ateşe verildi. Alman askerleri sonra köylülerin üzerlerine saldırdılar. Ambarlarda yanıp ölmeyen erkekler makinalı tüfek ateşine tutuldular ve öldürüldüler. Kilisedeki kadınlarla çocuklar da makinalı tüfekle biçildiler. Ölmeyenler de kiliseyle beraber yandılar. 3 gün sonra Limoges başpapazı kilisenin yanmış minberi arkasında 15 çocuğun kömür olmuş cesedini buldu. 9 yıl sonra 1953'te kurulan bir Fransız askeri mahkemesi Oradour kıyımında 245'i kadın, 207'si çocuk, 190'ı erkek olmak üzere 642 kişinin öldürüldüğünü tespit etti. Yalnız 10 kişi sağ kalmıştı. Bunlar da ağır şekilde yanmış oldukları halde ölmüş gibi yaparak kurtulmuşlardı. Mahkeme SS birliğinden 20 kişiyi ölüme mahkum etti ama içlerinden ancak ikisi asıldı. Geri kalan 18 kişiye 5 yıl ile 12 yıl arasında hapis cezası verildi. Das Reich tümeninin komutanı SS Tugeneralı Heinz Lammerding gıyaben ölüme mahkum edildi. Bildiğim kadar kendisi bulunamadı. Kıyım sırasında birliğin başında bulunan binbaşı Otto Dickmann birkaç gün sonra Normandiya harekatında öldü. Oradour'da Lidice gibi bir daha kurulmadı. Köyün kalan yıkıntıları Hitler'in Avrupa'da kurduğu yeni düzeni temsil eden bir anıt olarak hala muhafaza ediliyor. Göz alabildiğince uzayıp giden tarlaların ortasındaki kilise harabesi o güzel Haziran günü harmandan önce köylülerin nasıl birdenbire ortadan yok olduklarını hatırlatmakta. Eskiden kilise penceresinin bulunduğu bir yerde şöyle bir yazı var. Kiliseden tek sağ çıkan Madame Ruffans bu pencereden kaçmıştır. Ve arkada paslanmış bir demir haçın üzerinde küçük bir İsa heykeli. İşte Hitler'in yeni düzeni bu bölümde ana çizgisini sunduğumuz biçimde kurulmaya başlanmıştı. Nazi gangster imparatorluğu Avrupa'da ilk olarak böyle göstermişti kendini. Ama insanlığın yine büyük bir talihi varmış ki bu barbarlık çağı daha başlangıçta kapatıldı. Bu başarı Alman halkından gelen bir isyanla değil, Alman ordularını fiilen yenilgiye uğratmakla ve Nazi imparatorluğunu resmen çökertmekle sağlandı. Şimdi de bu çöküşün hikayesini anlatacağız. Mussolini'nin düşmesi. Savaş yılları içinde yaz geldikçe Avrupa'da büyük taarruzlara girişen her zaman Almanya olmuştu. Ama 1943 yılında işler tersine döndü. O yılın Mayıs ayı başında Kuzey Afrika'da bir zamanlar büyük bir kuvvet olan mihver birliklerinden arta kalanların da Tunus'ta esir edilmesinden sonra General Eisenhower komutasındaki İngiliz-Amerikan kuvvetleri elbette doğrudan doğruya İtalya'ya karşı taarruza geçeceklerdi. Bu ihtimal Mussolini'nin uykularını daha 1939 Eylül'ünde kaçırmış, bu yüzden İtalya'nın savaşa girmesini, komşu Fransa'nın tamamıyla Almanların eline geçmesine ve İngiliz seferi kuvvetinin de Manş ötesine atılmasına kadar geciktirmişti. Aynı kabus şimdi yine başlamıştı, hem de bu kez hızla gerçekleşmek üzere. Mussolini hastaydı da. Umutsuzdu ve korkuyordu. Bütün halka ve silahlı kuvvetlerine bir bozgunculuk havası yayılmıştı. Milano ve Turin gibi sanayi şehirlerinde büyük grevler oluyor, aç işçiler ekmek, barış ve hürriyet diye gösteriler yapıyorlardı. Halkın gözünden düşen ve yozlaşan faşist rejimi ise hızla çöküyordu. Kont Siano o yılın başında Dışişleri Bakanlığından alınmış, Vatikan'a elçi tayin edilmişti. Almanlar Siano'nun da Romanya diktatörü Antonescu gibi müttefiklerle ayrı bir barış yapmaya çalışacağından korkuyorlardı. Mussolini aylardan beri Hitler'e başvurup duruyor, Stalin'le barış yapmasını, böylece Akdeniz'deki İngiliz-Amerikan kuvvetlerine Manş'ı geçmek için İngiltere'de toplandığını sandığı aynı kuvvetlerin artan tehdidine karşı İtalyanlarla birlikte ortak bir savunmaya geçmesi için ordularını batıya getirmesini istiyordu. Hitler, sallanan ortağını hizaya getirmek için kendisiyle yeni bir görüşme yapmak zamanının geldiğini anladı. 7 Nisan 1943 tarihinde Salzburg'da bir görüşme düzenledi. Duce, bu görüşmeye artık kararını vermiş ya da hiç olmazsa düşündüklerini söylemeye karar vermiş olarak gittiği halde yine Führer'in laf seli altında boğulup gitti. Hitler bu başarısını sonradan Goebbels'e anlatmış, Goebbels de Hitler'in söylediklerini defterine şöyle geçirmiş. Bütün çabasını harcamış ve Mussolini'yi yeniden yola getirebilmiş. Duce'de büyük bir değişme olmuş. Oysa trenden indiği zaman Führer kendisini artık yürüyecek hali kalmamış, ihtiyar bir adam sanmış. 4 gün sonra ayrılırken dipdiriymiş ve herhangi bir işi başaracak durumdaymış. Ama aslında Mussolini birbirini hızla kovalayacak olayları karşılamaya hazır değildi. Müttefikler Mayıs'ta Tunus'u aldıktan sonra 10 Temmuz'da Sicilya'ya çıktılar. İtalyanlar kendi yurtlarında savaşmaya pek niyetli değillerdi. Az sonra Hitler'e İtalyan ordusunun çökmek üzere bulunduğunu bildiren raporlar gelmeye başladı ve Hitler bu durumu OKW'daki danışmanlarına haber verdi. Hitler 17 Temmuz'da topladığı bir savaş kurulunda şunları söyledi. Yalnız Stalin'in 1914'te ya da Fransızların 1917 uyguladıkları tedbirlere benzeyen barbarca tedbirler bir ulusu kurtarabilir. İtalya'da istenmeyen unsurları atmak için bir çeşit mahkeme ya da askeri mahkeme kurulmalıdır. Durumu konuşmak için Mussolini'yi bir daha çağırdı. Görüşme Kuzey İtalya'da Feltre'de 19 Temmuz'da yapıldı. Ne gariptir ki bu toplantı iki diktatörün yaptığı 13. toplantı oluyordu. Tabii bu da ötekiler gibi geçti. Hitler yine durmadan konuştu. Mussolini yine dinledi. Bu durum öğle yemeğinden önce 3, yemekten sonra da 2 saat sürdü. Bağnaz Alman lideri zavallı dostunun ve müttefikinin bozulan moralini pek düzeltemedi. Bütün cephelerde savaşı sürdüreceklerdi. Üzerlerine aldıkları görevleri başka kuşaklara bırakmayacaklardı. Tarihin sesi onları hala çağırıyordu. Sicilya ile İtalya tutulabilirdi. Eğer İtalyanlar da dövüşecek olurlarsa. İtalyanlara yeni Alman takviyeleri gönderilecekti. Yakında yeni tip bir denizaltı indirilecek ve İngilizler bir Stalingrad'la karşılaşacaklardı. Doktor Schmidt'in söylediğine bakılırsa Hitler'in bütün vaatlerine ve övünmelerine rağmen hava çok ağırdı. Mussolini sevgili dostunun uzun tiratlarını dinleyemeyecek kadar sersem bir durumdaydı. Sonunda Schmidt'ten tuttuğu notları rica etti. Toplantı sırasında müttefiklerin Roma'ya ilk olarak bir gündüz hava akını yaptıkları haberi gelince Mussolini'nin durumu büsbütün kötüleşti. Avrupa sahnesinde 20 yıldır çalımından geçilmeyen Benito Mussolini daha 60 yaşına gelmediği halde ihtiyarlamış, bunamış ve çökmüştü. Roma'ya döndüğü zaman şehri ilk bombardıman sonraki durumundan daha kötü buldu. Faşist partisindeki en yakın arkadaşlarının, dahası damadı Siano'nun isyanıyla karşılaştı. Bütün bunların ardında kendisini devirmek için hazırlanmış, ucu ta krala kadar giden ve geniş bir çevreyi kapsayan bir komplo da vardı. Başlarında Dino Grandi, Giuseppe Bottai ve Siano'nun bulunduğu asi faşist liderleri 1939 Aralık ayından beri toplanmayan büyük faşist kurulunun toplanmasını istiyorlardı. Aslında bu kurulda Duce'nin her söylediğine evet diyen bir kuklaydı. Kurul 24-25 Temmuz 1943 gecesi toplandı. Mussolini ilk olarak şiddetli bir muhalefetle karşılaştı ve ülkesini felakete sürüklemekle suçlandırıldı. 8'e karşı 18 oyla demokratik parlamentolu ve anayasalı bir monarşinin kurulmasını öngören bir karar alındı. Kararda silahlı kuvvetlerin başkomutanlığı yine krala veriliyordu. Grandi'den başka bütün faşist asilerin bundan daha ileriye gitmeye niyetleri yoktu. Ama bazı generallerle kralın hazırladığı ikinci ve daha geniş bir komplo vardı. Mussolini ise fırtınayı atlattığını sanıyordu. Çünkü eninde sonunda İtalya'da kararları kendisi değil, büyük kurul verecekti. Bu bakımdan 25 Temmuz akşamı kral tarafından saraya çağrılıp da kendisine başbakanlıktan atıldığı kısaca bildirilince ve sonra tutuklanıp ambulansa konularak bir polis karakoluna götürülünce çok şaşırdı. Mussolini saraydan çıkarıldığı sırada hissettiklerini anlatırken herhangi bir önsezim yoktu diyor. Kral Victor Emmanuel Mussolini'yi yere vurmak için bu fırsattan yararlanmak istemişti. Mussolini, kralın daha başlangıçta şöyle söylediğini anlatıyor. Sevgili Duce, artık işler kötüye gidiyor. İtalya parçalandı. Askerler dövüşmek istemiyor. Şu anda İtalya'da en nefret edilen insansınız. Mussolini şöyle cevap verdiğini söylüyor. Çok önemli bir karar vermektesiniz. Ama kendi anlattığına bakılırsa, kralı kararından vazgeçirmeye çalışmadı. Halkına iyi şanslar dileyerek sözünü bitirdi. Mussolini, Memories 1942-1943, sayfa 80-81. 20. yüzyılın karışıklıklarından ve umutsuzluklarından yararlanmasını bilen, cafcaflı görünüşüne rağmen elinden doğru dürüst bir iş gelmeyen yüzyılın büyük palavracısı, modern Romalı Sezar işte böyle rezilcesine yuvarlanıp gitti. Kişi olarak pek aptal sayılmazdı. Çok tarih okumuştu. Okuduklarından da ders aldığını sanıyordu. Ama halkı Almanlar gibi saçma sapan tutkular peşinde koşmayacak kadar uygar, açık göz ve toprağına bağlıydı. Gerekli sanayi kaynaklarından yoksun bir ülkeyi bir diktatörlük yönetimi altında savaşçı, emperyalist, büyük bir devlet yapmaya çalışmak gibi büyük bir hata işlemişti. İtalyan halkı faşizmi hiçbir zaman Almanlar gibi yürekten benimsemedi. Bunun geçici bir dönem olduğunu düşünerek katlandı. Mussolini de herhalde bunu anladı. Bütün diktatörler gibi iktidar onu da ister istemez sarhoş etti, bozdu, sersemletti ve yargısını zehirledi. Bu arada ikinci büyük hatasını yaparak kendi kaderini de İtalya'nınkini de Nazi Almanya'sının kaderine bağladı. Hitler'in ölüm çanları çalmaya başladığı zaman Mussolini İtalya'sının da ölüm çanları çalmaya başladı. 1943 yazı girerken İtalya lideri bu çanların çalındığını iyiden iyiye işitiyordu. Ama alın yazısından kaçmak için yapacağı bir şey kalmamıştı. O sırada Hitler'in elinde bir esirdi artık. Bir tek kurşun bile atılmamıştı. Bir faşist milisi bile çıkıp bir tek el silah atmamıştı. Kimse çıkıp onu temize çıkaracak bir söz etmemişti. Rezilce atılışına kimsenin aldırdığı yoktu. Yalnız kralın yanından alınıp ambulansa konulmuş, doğruca hapishaneye gönderilmişti. Tersine herkes bayram yapıyordu. Faşizm de kurucusu kadar kolaylıkla çökmüştü. Mareşal Pietro Badoglio generallerden ve memurlardan oluşan partisiz bir hükümet kurdu. Faşist partisi dağıtıldı. Kilit noktalarındaki faşistler görevlerinden atıldı. Faşizm düşmanları hapishanelerden çıkartıldılar. Mussolini'nin düşüş haberi Hitler'in karargahına ulaşır ulaşmaz, karargahın bu habere nasıl bir tepki gösterdiği pekala kestirilebilir. Kestirmenin de gereği yok zaten. Elimizdeki yüzlerce belge bu tepkinin nasıl olduğunu çok iyi anlatıyor. Korkunç bir bomba gibi indi bu haber karargaha. Nazilerin akıllarına bir takım paraleller geldi. Roma'da olup bitenlerin korkulu bir başlangıç olması tehlikesi Doktor Goebbels'i çok tedirgin etmeye başladı. 26 Temmuz'da Goebbels hemen acele Rastenburg karargahına çağrıldı. Güncesinden anladığımıza göre propaganda bakanının düşündüğü iki şey şuydu. Mussolini'nin düştüğünü Alman halkına nasıl haber verecekti? Ne diyeceğiz şimdi halka diye soruyordu kendi kendine. Şimdilik Duce'nin sağlık nedenlerinden ötürü çekildiğini söylemeye karar verdi. Güncesinde şöyle yazıyor. Bu olaylar öğrenildiği zaman Almanya'da bulunan bir takım uygunsuz unsurlar, Badoglio ile adamlarının Roma'da yaptıklarını burada da yapabileceklerini düşünebilirler. Führer böyle bir tehlikenin görülmesi halinde en sert polis tedbirlerini almasını Himmler'e emretti. Aslında Hitler, Goebbels'in yazdığına bakılırsa ortalıkta böyle bir tehlike görmüyordu. Propaganda bakanı sonunda Alman halkının Roma'daki buhrana bir başlangıç gözüyle bakmayacağı sonucuna vardı ve rahatladı. Führer 15 gün önce buluştukları zaman Mussolini'nin halinde bir çöküntü sezmişti. Bunu bildiği halde 25 Temmuz öğleden sonra Roma'dan karargaha haberler gelmeye başlayınca yine de şaşırdı. İlk gelen haber faşist büyük kurulunun toplanmış olduğu haberiydi. Hitler, kurul neden toplanıyor dedi. Bu çeşit kurullar neye yarar diye sordu. Bu kurullarda laklak etmekten başka ne yapılır? O akşam korktuğu başına geldi. Gece saat 9.30'da toplantı başladığı zaman askeri danışmanlarına Duce'nin istifa ettiği haberini verdi. En korkunç düşmanımız Badoglio hükümetin başına geçti dedi. Hitler bu haber karşısında savaş sırasındaki son soğukkanlı tepkilerinden birini daha gösterdi. İlk zamanlardaki buhranlarda ve daha başarılı olduğu günlerde de böyle buz gibi soğuk yargılara varmıştı. General Jodl, Roma'dan daha ayrıntılı haberler gelinceye kadar beklenilmesini istediği zaman Hitler hemen sözünü kesti. "Elbette," dedi, "ama önceden hazırlıklı olmalıyız. İhanet edenler elbette bize hala bağlı olduklarını ilan edecekler. Ama bu yalandır, tabii bağlı kalmayacaklar. Birileri, Badoglio, savaşa devam edileceğini hemen ilan edecektir. Ama bunu söylesinler ya da söylemesinler hiç fark etmez. Bunu söyleyebilirler ama ihanet de yine olduğu gibi kalır. Biz de aynı şeyi yapacağız. Ama öte yandan bütün bu takımı bir darbede alaşağı etmek, bu serserileri yakalamak için gereken bütün hazırlıkları tamamlayacağız." Hitler'in ilk düşüncesi şuydu: Mussolini'yi devirenleri yakalayacak, Duce'yi yeniden iktidara getirecekti. "Yarın," diye devam etti, "oradaki 3. Panzergrenadier tümeni komutanına bir adamla emirler göndereceğim. Özel bir amaçla Roma'ya yürüsün ve bütün hükümeti yakalasın. Kralı ve daha başka kimler varsa, her şeyden önce veliahtı ve bütün takımı tutuklasın. Badoglio ve bütün ötekileri yakalasın, içeri tıksın. Bir iki gün sonra da başka bir hükümet darbesi olsun." Hitler OKW Harekat Dairesi Başkanı'na döndü. "Hitler, Jodl, emirleri hazırla. Sahra toplarıyla Roma'ya yürüsünler. Hükümeti, kralı ve bütün takımı olduğu gibi yakalasınlar. Veliahtı istiyorum ben hepsinden önce." Keitel, "İhtiyardan daha önemli o." Bodenschatz, bir Luftwaffe generali, "Bunu o şekilde düzenlemeli ki hepsini bir uçağa koyup kaçırıvermeli." Hitler, "Uçağa koysunlar, kurtulsunlar." Bodenschatz, "Bambino hava alanından kaçmasın." Gece yarısından sonra yapılan son bir toplantıda Vatikan'a ne yapılacağı sorunu ortaya atıldı. Hitler cevap verdi. "Doğruca Vatikan'a girerim. Vatikan bana hoş geldin mi diyecek sanıyorsunuz. Hemen orayı da elimize geçiririz. Bütün kor diplomatik orada. Pis herifler. O deyusları da oradan çıkarıp atarız. Sonra özür dileriz. Hitler o gece hem İtalya ile Almanya ve hem de Fransa ile İtalya arasındaki Alp geçitlerinin kapatılmasını emretti. Bu amaçla Fransa'dan ve Güney Almanya'dan 8 tümen kadar toplandı. B Ordu Grubu adında yeni bir kuruluş yaratıldı. Başına da enerjik komutan Rommel getirildi. İtalyanlar Goebbels'in güncesinde yazdığı gibi Alp tünellerini ve köprülerini atmış olsalardı, bir bölümü Sicilya'da Eisenhower ordusuyla şiddetli bir savaşa tutuşmuş olan İtalya'daki Alman askerleri ikmal kaynaklarından yoksun kalır, uzun zaman dayanamazlardı. Ama İtalyanlar Almanların aleyhine birdenbire dönecek durumda değillerdi. Badoglio'nun önce müttefiklerle ilişki kurması, bir ateşkes anlaşmasına varıp varamayacağını, Alman tümenlerine karşı döndüğü zaman müttefiklerden yardım görüp görmeyeceğini anlaması gerekiyordu. Hitler, Badoglio'nun bütün bunlara girişeceğini doğru olarak tahmin etmişti. Ama bu kadar uzun zaman alacağını sanmamıştı. 27 Temmuz'da Führer'in karargahında yapılan savaş toplantısının ana konusu bu tahmindi. Toplantıda Nazi hükümetinin ve silahlı kuvvetlerinin birçok kodamanları, bu arada Göring, Goebbels, Himmler, Rommel, Grand Amiral Röder'in Ocak ayında gözden düşmesinden sonra onun yerine donanma başkanı olan Amiral Karl Dönitz bulunuyordu. Hitler 1928'den beri Alman donanmasının başında bulunan Röder'e Kutup Okyanusu'ndan Rusya'ya giden müttefik konvoylarını imha edemediği ve burada çok kayıp verdiği için kızmıştı. 1 Ocak günü karargahta büyük bir kızgınlık sırasında savaş kahramanı Alman Büyük Denizler Filosu komutanının hemen görevinden uzaklaştırılmasını emretti. Gemiler sökülüp atılacaktı. 6 Ocak'ta Wolfschanze karargahında Hitler ile Röder arasında çok şiddetli bir tartışma geçti. Führer donanmayı uyuşuklukla dövüşmek istememekle ve tehlikeleri göze almamakla suçladı. Bunun üstüne Röder komutanlıktan affedilmesini istedi. 30 Ocak'ta istifası resmen kabul ve ilan edildi. Röder'den sonra donanmanın başına geçen Dönitz, denizaltılar komutanıydı. Denizüstü gemilerinin problemlerini çok az bildiği için daha çok denizaltı savaşı üzerinde durdu. Başta Rommel olmak üzere generallerin çoğu dikkatli davranılmasını, İtalya'da girişilecek herhangi bir hareketin çok iyi düşünülerek hazırlanmasını istediler. Hitler, İlk Rus yaz taarruzunun başladığı 15 Temmuz'da Doğu cephesinden önemli panzer tümenlerinin çekilmesi pahasına da olsa hemen harekete geçilmesini istiyordu. Bu toplantıda generallerin kendi görüşlerini ilk olarak Hitler'e kabul ettirdikleri anlaşılıyor. Führer'i hareketi ertelemeye kandırdılar. Bu arada olabildiğince çok Alman askeri toplanacak, Alpler üzerinden İtalya'ya sevk edilecekti. Goebbels generallerin kararsızlıklarını pek beğenmişti. Savaş görüşmelerinden sonra güncesine şunu yazmış: "Düşmanın yaptığı hiç hesaba katmıyorlar. Biz harekete geçmeyi düşünelim ve hazırlanalım diye elbette İngilizler bir hafta daha beklemeyecekler." 31. ayrımın sonu. Sayfa 1258.